Anadolu'nun dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan. Sevgili dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yepyeni bir programla sizlerleyiz. Anadolu'nun Dili programında Anadolu şiveleriyle o yörenin hayatını, kelimelerini, kültürünü konuşacağız. Türküler, hikayeler, dün ve bugün, kısacası bir cümle hayat olacak programımızda. Ben Seçil Öztan ve her programda birbirinden değerli konuklarımla Anadolu'nun sesini, söyleşilerini sizlere duyurmaya çalışacağız. Yurt içinden ve yurt dışından, özellikle yurt dışından dinleyen vatandaşlarımız adeta kendilerini bir anda doğdukları şehrin sokaklarında bulacaklar. Evet, bu ilk programda konuğum Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu İsmet Numanoğlu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın dinleyenler, kendisini gerek sahneden gerek ekranlardan aslında tanıyorsunuz. Takip eden dinleyicilerimiz elbette ki vardır. Doğal, samimi, bitmeyen enerjisiyle sahnede birçok başarıya imza attı sanatçımız.
Teşekkür ediyorum. Ben utanırım böyle şeylerden.
Estağfurullah. Ben siz çok mütevazısınız. Ben söyleyeyim, gerçekten öyle. Kendisiyle şu anda zaten devlet tiyatrolarında, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare'in Macbeth oyununda birlikteyiz.
Evet.
Siz aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde oyunculuk hocasısınız. Kısacası şöyle de şundan da bahsetmek istiyorum. 94 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü kazandınız.
Evet,
öyle değil
94'te
mi?
Kazandım. 98'de Dil Tarih'ten mezun olduktan sonra işte devlet tiyatroları serüveni başladı. Aslında 94 yılında biz daha birinci sınıftayken rahmetli Erginor Bey.
Rahmetli anıyoruz.
Evet, çok değerli hocamız. Bizi kolumuzdan tuttu ve hani benim bu çocuklara ihtiyacım var diye, o zaman Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönettiği 3 tane oyun vardı. İkisinde bize görev verdi ve o şekilde hem öğrencilik hem de aslında işte rahmetli Erginor Bey'in yönettiği oyunlarda da öğrencilik, aslında iki türlü öğrencilik bir şekilde devam ediyor oldu. İşte bittikten sonra, okul bittikten sonra Sivas'a gittim.
Evet.
Sivas Devlet Tiyatrosu'nda bölge hizmetimizi tamamladıktan sonra 2006 yılı itibariyle işte Ankara'ya döndüm. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa devam ediyorum.
Ne güzel.
Geçen sene ben hep dışarılarda gençlerle çalışmayı, Sivas'ta da oradaki gençlerle, üniversite öğrencileriyle dönem dönem çalışmalar yaptık. Ankara'ya döndükten sonra da yine bu arayış içinde oldum. İşte üniversitelerde, işte liselerde oyunlar çalıştık gençlerle vesaire. Ama hani bir şekilde yuvaya dönme isteği vardı bende. Bu okuldan da, değerli hocalarımdan da böyle bir istek gelince geçen yıl Dil Tarih'te mezun olduğum bölümde hocalığa başladım.
Devam ediyor mu?
Ediyor. Yani bu sene hem Dil Tarih hem üzerine bir de Hacettepe Devlet Konservatuarı geldi. İki tane okulda gençlerle birlikte ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
Şimdi sayın dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Macbeth'te provalar esnasında ya da oyun esnasında ben seni gençlerle birlikte çok fazla görüyorum.
Evet.
Onlarla bir şeyleri paylaşmak senin hoşuna gidiyor değil mi?
Evet, şüphesiz. Benim çünkü yani şöyle bir bakış açım var. Bizim mesleğimizde, yani bütün mesleklerde böyle olması gerek aslında, ama bizim mesleğimizde hani ben oldum noktası, hani bu iş bitti tamam, artık daha öğrenebileceğim bir şey yok noktası olmadığı için.
Asla yok.
Ben
evet.
Hala gençlerden her an bir şey öğrenebileceğimi, kendimi tazeleyebileceğimi düşündüğüm için. Bir de ben çok güveniyorum gençlerimize, yani çok geleceğimiz parlak gibi geliyor.
O yüzden yetenekliler, okuyorlar, evet, araştırıyorlar
evet,
değil
evet,
mi?
Aynen öyle. Aynen.
Ben de konservatuvarda okuduktan sonra hocalığa başladım. Şöyle diyebilirim ki hocalık bana çok şey öğretti. Yani ve öğretmeye devam ediyor. Ona çok şey borçluyum yani, o görevime. Şimdi sevgili İsmet, ben her programda, bundan sonraki programlarımızda her şehirden bir konuk çağıracağım programa. Ve o şehrin ağzını, ağız şivesi, lehçesi, bunlar üzerinde konuşacağız. Fakat genelde bunlar karıştırılıyor. Yani ağız nedir, şive nedir, lehçe nedir, biz bunu birbirleriyle, bu kavramları karıştırıyoruz. Ben özellikle senin bu programa katılmanı istedim. Bizi kırmadın, geldin, şeref verdin. Teşekkür ediyoruz. Bu konuyu dinleyicilerimizle bir aydınlatalım, onlara da anlatalım. Lehçe nedir, ağız nedir, şive nedir? Diyoruz ki mesela Aydın şivesi.
Hı hı hı.
Aydın ağzı diyen var, Aydın hı hı. şivesi diyen var. Doğrusu nedir? Nereden aslında, başlamamız lazım bilmiyorum. Aslında çok büyük bir konu,
evet,
bu.
Evet, çok geniş bir şey gibi görünüyor ama yani birkaç cümleyle özetleyebiliriz gibi de bir taraftan.
Evet.
Şimdi şöyle bir durum var. Baktığımızda temelde bir dil grubu var. Hani dil grupları ayrılmış ve bu dil gruplarından zaman içerisinde bu zaman ama çok uzun yıllar, yani bazen işte 1000 yıl, bazen birkaç yüzyıl vesaire gibi zaman dilimleri içerisinde çok eski dönemlerde ayrılmaya başlamış kendi hı-hı. dil grupları içerisinde. Yani örneğin işte Latince dil grubu içerisinden baktığımızda bugün bütün Avrupa'da konuşulan Avrupa dilleri, işte İspanyolca, İtalyanca,
İngilizce,
evet. Fransızca, neyse, hepsi temelde baktığınızda Latin dil grubunun birer lehçesi hı hı. Durumundalar. Yani Latin dil grubunun lehçesi olmakla birlikte her biri de aslında kendi dil gruplarını da oluşturmuş durumdalar. Evet. Böyle baktığımızda Türkçe de aynı şekilde, yani bir dil grubu Ural Altay dil ailesinden gelen bir lehçe aslında Türkçe. Hı hı. Türkçe kendi içinde de şivelere ayrılıyor. Bunlar işte Özbekçe Türkçesi, Uygurca Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi,
Azerice.
Tatar Türkçesi, Azeri Türkçesi, evet. gibi. Bunlar da yine ayrılan, aynı şekilde lehçe gibi ama daha hani kısa zamanda ve bu ayrılışına tanıklık edebildiğimiz, hı hı. sebebini bilebildiğimiz, işte yaşanan kültürel, sosyal, ekonomik vesaire bir takım...
Bunlar da etkiliyor tabii.
Tabii bu etkilerle hı hı. birlikte hani insanların birbirinden ayrılması ve o dillerinde kendi içerisinde gelişiyor olması ve kollara ayrılıyor olması durumu var. Bu durumu da şive olarak aslında hı hı. adlandırıyoruz. Şimdi bu şiveler içerisinde baktığımızda yani bizim kullandığımız Türkiye Türkçesi ya da hani aslında temel olarak yazışma dilini baz aldığımızda İstanbul Türkçesi olarak geçiyor.
Hı hı.
Kendi alt kollarına, gruplarına ayrılıyor. Bu da yine aynı şekilde kültürel ve sosyal altyapılarla farklı coğrafyalarda yaşayan insanların söyleyiş biçimlerine dayalı bir farklılık oluyor. Yani bazı sesleri bazı yörelerde kullanıyoruz, bazılarında noktalı kullanıyoruz, bazılarında noktasız kullanıyoruz.
Bazılarında yutuyoruz, kullanmıyoruz.
Yutuyoruz, kullanmıyoruz. Geliyor mu, gidiyor mu diyoruz. Öbür tarafta işte geliyorum, gidiyorum diyoruz. Geleceksin mi, gideceksin mi diyor Ege'li. Yani hani bu
Karadeniz'i geldim diyor.
Evet, bu söyleyiş biçimleriyle oluşan ağızlar oluşuyor bu sefer. Yani lehçeye, lehçeden şiveye, şiveden de ağızlara doğru bir bölünme ve ne derler ayrılma, kollara ayrılma şekli söz konusu oluyor.
Şöyle diyebilir miyiz, yani bölgelerde mesela Karadeniz şivesi, Ege şivesi, işte Doğu Anadolu şivesi,
evet.
Akdeniz diye
bu
ayırabilir
miyiz? Bu kullanım
miyiz?
Çok yaygın tabii. Yani hani ağız, evet, ama aynı şekilde yani sözlüklere de baktığınızda ya da işte bu konuda dil bilimi araştırmaları, incelemelerinin makalelerinde de yani ağız eşittir aslında şive şeklinde de geçiyor. Yani Karadeniz şivesi.
Evet, ben de
Karadeniz ağzı ya da taklidi de diyoruz biz mesela. Hı hı. Biraz daha tiyatroya, içine biraz daha dramatik bir şeyler girdiğinde hani işte Yahudi taklidi, Ermeni taklidi, işte Laz taklidi, geleneksel tiyatromuzda hani bu tabirler de kullanılıyor. Yani bunların hepsi aslında aynı şeyi karşılıyor. Yani hani şive, ağız, taklit, hı hı. Türkiye Türkçesinin ya da işte İstanbul Türkçesi olarak hani yazı dilimizi baz alırsak,
evet,
onun söyleyişteki farklılıklarını karşılıyor.
Anladım.
Mevzu bu gibi. Yani hani bu kadar, şimdi dil bilimciler kızacaktır hani bizim üzerine yüzlerce sayfa şey yazdığımız
kesinlikle
konuyu.
Kesinlikle, ama yani tabii zamanımız da...
Evet, 3-5 cümlede ancak bu kadar özetleyebiliyoruz.
Tabii ki.
Hani en temelde baktığımızda öyle bir üçlü bir işte lehçelerden şivelere, şivelerden de yöresel ağızlara doğru bir bölünme söz konusu oluyor.
Anlıyorum. Peki bu konuya seni iten şey neydi, araştırmalarına? Yani geleneksel Türk tiyatrosu dersine giriyorsun değil
evet.
mi?
Evet, Hacettepe'de geleneksel Türk tiyatrosu dersine giriyorum.
Çünkü biz eğitimlerimize genelde hani klasik bir eğitim alıyoruz. Evet, tabii ki Türk oyunlarımız var ve onları oynamaktan da mutluluk duyuyoruz. Ama çok az kişinin aklına gelir. Ben bu evet. dalda ustalaşmak istiyorum ya da işte usta demeyelim de sonucu oraya varacak elbette ki ama hani branşlaşmak istiyorum. Nasıl istedin?
Şimdi şöyle oldu. Ben mezun olduğum sene bir iki sene devlet tiyatrosunun sınav açmasını o dönemi bekledik. O arada yine ben işte 94 yılından öğrenciyken sözleşmeli olarak oyunlarda çalışıyordum. Tabii mezun olunca biraz daha hani daha küçük küçük roller, daha ciddi işler yapmaya başladık devlet tiyatrosunda.
Evet.
O dönem ben Münir Usta'yla tanıştım, Münir Canar'la.
Evet.
Kulaklarını çınlatalım, çok sevdiğim, çok saygılarım. Evet, saygılarımızı evet. iletelim. Yani Münir Canar hayatını geleneksel Türk tiyatrosuna adamış diyebiliriz yani.
Usta.
Usta. Sahiden usta. Çünkü rahmetli babası Salih Canar, o da Türk tiyatrosunun çok önemli
emeği geçmiş.
Evet, köşebaşı taşlarından, yine köşe taşlarının ustalarımızdan biridir. Onun da etkisiyle sayesinde o dönemde canlı olarak izlediği işte orta oyunu Karagöz Hacivat gösterilerinden bu türe bir ilgi duymaya başlamış.
Hı hı.
Ve o bu türü geliştirerek, yani eğer bir Türk tiyatrosu ortaya koyacaksak bunun geleneksel Türk tiyatromuzdan çıkması gerektiğine inandığı için hem kuramsal olarak bu işin nasıl olması gerektiğiyle, nereye doğru gitmesi gerektiğiyle alakalı araştırmalar yapmış. Hem de günümüzün hikayelerini, günümüzde yaşananları anlatan ama geleneksel formatta oyunlar yazmaya başlamış. Biz 2000 yılında Münir abiyle tanıştığımızda böyle bir oyunun içerisindelerdi onlar. Birinci sezonunu oynamıştı oyun. İkinci sezona yeniden hazırlanıyordu. İşte oyundan çıkanlar vardı. Onların yerine yeni bir genç oyuncu arayışı içindeydiler. Ben de işte tesadüfen tanıştık. O dönem Sabri Özmener genel müdür yardımcısıydı Devlet Tiyatrosu'nda. O da çok sevdiğim bir abimdir.
Ben de çok seviyorum.
Kolumuzdan tuttu. İşte Münir abi, sana bir çocuk getirdim. Bunu burada geliştirelim, yetiştirelim şeklinde. Ben bir anda kendimi geleneksel Türk tiyatrosu formatı içinde buldum. Ve hani o kadar farklı bir şeydi ki. Yani okulda böyle bir şey görmedim. Yani sadece evet Türk tiyatrosu tarihi dersinde kitaplardan
hepimizin
okuduğumuz
gördüğü,
kadarıyla
evet.
biliyorduk. Ama fiili bir uygulama içerisinde bu kadar yakından tanık olmamıştım ve ben çok heyecanlandım. Yani her akşam Münir abi, bir de zaten oyunun formatı gereği herkes, bütün oyuncular sahnede oturuyoruz. Oyun önde oynanıyor, herkes aynı anda izliyor, gülüyoruz, eğleniyoruz, hep birlikte bir şey üretiyoruz. Bu anlamda ben her akşam Münir abi izledim. Münir abi de bunun farkına vardı, bana küçük bir rol yazdı.
Ay ne güzel.
Dedi ki sana bir Bolulu aşçı, o zaman biraz daha kiloluyum ben, böyle şişmanca bir çocuğum. Dedi ki bir Bolulu aşçı tipi yazsam oynar mısın? Hocam hani onur duyarım, seve seve tabii ki çalışırım, oynamaya çalışırım dedim. Ve biz bir yandan prova yapıyoruz, bir yandan oyunu oynuyoruz. bu yeni yazdığı sahneyi geliştirdik. Ve oyun 2 haftalık bir ara vermişti. O 2 haftada da iyice provamızı yaptıktan sonra tekrar oynamaya başladığımızda benim de bir sahnem olmuştu. Ve bu benim için çok hakikaten bir
çok onur duyulacak. Bir şey.
Evet, evet, çok kesinlikle. Keyifli, çok iyi bir gelişmeydi.
Kesinlikle.
İşte o gün bugündür ben de Münir abinin yönettiği, sonra Sivas'a işte tayinim çıktı, gittim. Çok üzülerek bu oyundan ayrıldım, gittim. Ondan sonra 2 sene sonra Münir abi Sivas'a geldi. Sivas'ta başka yeni yazdığı bir oyunu bizimle çalıştı. Orada Kavuklu'yu oynadım. Ondan sonra Ankara'ya döndüğümde Sivas'ta oynadığımız oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetiyordu. Bu sefer dedi Kavuklu'yu oynama, başka tipler oyna. Yani benim o işte çok, o da çok güzel bir gelişme. Yani Kavuklu'yu oynamak isterdim ama sonra düşündüğümde baktım ki evet, yani Kavuklu'yu oynasam sadece Kavuklu'yu oynamış olacaktım. Ama diğer geri kalan tipleri de çalışmama vesile olmuş oldu. Yani hani neredeyse geleneksel formatta oynamadığım tip kalmadı gibi diyebilirim.
O noktada Münir Caner'le karşılaşıp ve bu hikayenin devam etmesi seni buralara kadar...
Evet, evet, evet. Yani zaten işte Hacettepe'de olmalı. Münir abinin işte kendini yorgun hissetmesi ya da başka önemli işlerin, işte bir kitap hazırlığı içerisinde vesaire çok yoğun çalışıyor. Hani bu işi kim yapar diye düşündüğünde... Hani aklına benim geliyor olmam da tabii ki benim için bir hani onur vesilesidir. İşte beni önermiş sağ olsun bölüm başkanlığına. Öyle bir şekilde ben de Hacettepe'de geleneksel Türk tiyatrosu anlatmaya başladım.
Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Münir evet. Hoca'yı ben de konservatuvardan tanıyorum. Gerçekten onun gitmesine, tabii ki hani yoğun olduğu için gelememesine çok üzülüyoruz. Çünkü o büyük bir usta.
Evet.
Elbette ki gerisinde yine ustalar bırakarak nesiller böyle devam edecek. İnşallah öyle umut ediyoruz bizim mesleğimizde.
Evet.
Şimdi bizim oyunlarımızda da, yani bahsettiğimiz oyunlar ve başka oyunlarda da bir örnek vereceğimiz bir herhangi bir metin, bir şey var mı?
Şimdi bu Münir abinin, övünerek söylüyorum, benim için yazmış olduğu sahneyle
evet.
alakalı
bir
Bolulu aşçı tiplememiz var.
Evet.
Biraz onun üzerinde istersen örnek vermeye çalışalım.
Tamam. Ben de yapmaya
evet,
gayret edeyim.
Sen Kavuklu'yu okuyarak bana
kavukluyu,
yardımcı olursun.
Evet, ben Kavuklu oluyorum.
Evet,
peki.
Sen Kavuklu, ben de Bolulu Memiş Usta.
Peki.
Evet. Bir dolma böyle bir şey, şayet yaprak yüterse, ataş da dolma va, şayet koyunun çekerse, koş get mutfağına, koy biraz tabağına, çatal kaşık arama, hemen bakıyı cabına.
Hoş geldin, sefa geldin Memiş Usta.
Hoş gittik, sefa gittik.
Ya sabır. Neyse, şimdi bak Memiş Usta, seni şunun için rahatsız ettim. Bizim Pişeker Şeker bana politikaya atıl dedi.
Pişmiş pilava ne katledi?
Hay adamın aklı fikri yemekte ya. Bırak şimdi pilavı zerdeyi.
Olur, bırakalım. Onun yerine ne pişireceğiz?
Bir şey pişirmeyeceğiz be. Yani çattık.
Bak istersen depsi böreği pişirelim. Ya da fincan böreği. Ya da su böreği. O da olmadı hanım gobe. Tatar böreği, yufka pilavı, saray lokması, şöbiyet, kuş gözü, dilber dudağı.
Ya bir sus, bir sus. Aklım karıştı.
Tabii karışır. Karıştıracaksın. Çorba dediğin karıştıra bir şey. Gibi mesela bir...
Çok güzeldi.
Münir abinin yazdığı bu tabii şey... Kavuklu politikaya atılmak istiyor. Pişeker de diyor ki mahalleliye bir danış diyor. Hani seni desteklerler mi, ne yaparlar?
Hı hı.
O da bir mahalle turuna çıkıyor. Karşısına işte bir takım geleneksel tiyatrodaki tiplerimiz
tipleri
çıkıyor.
Görüyoruz.
O tiplerden
evet.
birisi de.
Buydu.
Evet. Bolulu Memiş Usta. Aklı fikri yemekte. Kavuklu diyor ki ben işte politikaya gireceğim. Olur diyor, onu da pişiririz diyor. Ya bırak diyor pişirmeyi. Bana diyor oy verir misin? Tabii vermez olur muyum diyor. Pilava suyunu vereceksin ki diyor iyi pişsin diyor. Yani... Aklı fikri yemekte bütün soruları yemekle cevaplandıran çok keyifli bir tipti. Şimdi mesela Münir abinin şöyle bir gerçekleşmedi ama bundan sonra gerçekleşmesini ben çok arzu ederim. Bir düşüncesi vardır. Biz devlet tiyatroları olarak çok fazla kente, şehre, işte köylere, kasabalara hani özel tiyatroların koşulları nedeniyle gidemediği her yere ulaşıyoruz ve oralarda temsiller veriyoruz. Özellikle Büyük Anadolu turneleri yaptığımız dönemlerde sahiden hani köy kasaba kasaba geziyorduk ve Münir abi de hani şöyle bir öneride bulunmuştu. Tabii hani koşullar vesaire işte bürokratik bir takım işlemler hani olmadı. Belki bundan sonra olur diye umut ediyorum.
Hı hı.
Nasıl olsa hani devlet tiyatroları her yere gidiyor, bütün bölgelere gidiyor. Oralardan bir arşiv
oluşturalım.
Şive ağız arşivi.
Çok güzel bir şey.
Hani gidelim bir köyün kahvesine oturalım. Etrafım işte bir ses kayıt cihazı koyalım ve sohbet edelim. Yani oradaki doğal insanların doğal konuşmalarını
hiç bozulmamış.
Tabii yani o yöreye
birebir
ait.
Birebir örnek yani.
Ve bunları hani arşivleyelim, deşifre edelim. İşte yani bu tarz oyunlarda çünkü herkes hani bu kadar meraklı olmuyor. Yani hani illaki bir oyunda bir tiple, bir ağızla, şiveyle, bir taklitle karşılaşıyoruz ve hani eğer yoksa kulağımızda ona ait bir şey bu sefer hani paniklemeye başlıyoruz. Ne yapacağız, nereden bulacağız, ne olacak
tam
diye.
Tam o noktada diyecektim ki sence işte bu oyunlardaki şive veya ağızlar doğru kullanılıyor mu? Ya da dizilerde, filmlerde bu hakkını verebiliyorlar mı sence? Ya da böyle var mı senin mesela şu çok iyiydi dediğin herhangi bir örnek?
Şimdi şöyle yani... Tabii dizi sektörü biraz hani başka türlü işleyen bir sektör. Hani orada birçok şey için çok zaman ayrılamıyor ne yazık ki.
Ama
yani,
bu bir şey oldu biliyorsun. Bir ara bir furya öyle yani işte Ege'nin
evet,
işte
evet.
filmleri çekildi değil mi?
Evet.
Genelde.
Evet. Ya aynı şey ben Rizeliyim.
Halktan kişiler falan da oynadı o oyunlarda ama.
Rizeliyim, Çamlıyım, Şinliyim. Yani bu arada sen ilk... bölgesel konuğunu da çağırmış oldun aynı zamanda.
Evet
yani.
Değil mi? Ne güzel.
Ben şimdi sana Rizeli olarak da konuşabilirim.
Oy,
yani
çok iyi.
Yok. Programın geri kalanını böyle de devam edebilirim.
Ay, yani çok iyi.
Yani
ne kadar şanslıyım. Bir taşla iki kuş
oldu. O anlamda baktığımızda mesela geçen sene bir Karadeniz işte annemlerin falan böyle heyecanla izledikleri bir dizi. Yani bir böyle birkaç bölüm göz attım ama şey sıkıntısı var. Şimdi bizde mesela köylerde bile kendi arasında ses değişiklikleri olur.
Yani, renkli, acayip
tabii,
renkli.
Tabii şimdi mesela bizim köyde atıyorum kırmızı kırmızı kravat, kırmızı saat derler. İşte bir 10 dakika gidersiniz aşağıdaki köyde kırmızı kravat, kırmızı saat. Şimdi
değişiyor.
Yani K'yi G olarak kullanma. Yani bu hani baktığında Rize'nin, Çamlıhemşin ilçesinin kendi köyleri arasındaki değişiklik. Şimdi buna bir karar vermek lazım. Eğer bir hani dizi yapıyorsak ve bu bir kitleye ulaşacaksa.
Nereliyiz, neredeniz, hangi köyden?
Evet, yani bu bütünlüğü ve tutarlılığı sağlamak lazım. Bunun için de gerçi o dizide danışmanlar kullanılmış vesaire çalışılmış ama yani hani Artvin'e kaçan şive vardı, daha Trabzon'a kaçan şiveler vardı. Hani çok ilk zamanlar belki ilk birkaç bölüm dikkat edildi ama ondan sonra herhalde yeni gelen oyunculara da çok dikkat edilmedi. Öyle bir öyle bir sıkıntılı dönem olmuştu. Aynı şeyi işte Ege dizilerinde de yaşıyoruz.
Evet, ben mesela Ege'liyim. Muğla'da başka türlü konuşuluyor. Evet. Denizli'de başka, Aydın'da başka. Aydın'ın işte ben Aydınlıyım, onu da buradan belirtmiş olayım da şey, Aydın'ın kendi içindeki kasabalarda bile değişiyor
evet,
yani.
Evet. Yani o yüzden bir böyle bir hani genel bir şey yapmaktansa biraz daha
gerekiyor.
Titiz, evet.
Daha
yani
titiz
hani
bir araştırma gerektiriyor.
Yani bir ya da iki danışman alıp o yöreyi çok iyi konuşan ama sahiden o yöreyi konuşan, bilen, yani onun entonasyonuna çok hakim, boğumlanmasına çok hakim,
evet,
hangi seslerin hangi değerde kullanıldığına çok hakim biriyle yani bir süre çalışmak gerekiyor oyuncular.
Kesinlikle.
Olarak. Bir de bu tabii tavır meselesi de biraz. Şimdi hani madem konu konuyu açıyor.
Evet.
Biz tiyatro bölümlerinde diksiyon dersleri yani çok ağırlıklı işte 3 sene 4 sene boyunca diksiyon dersi görüyoruz. Ve hani şu çok önemlidir. Yani oyunculuk anlamında diksiyon öğreniyorsak hani çünkü konuşmayı etkileyen bir sürü şey var. Yani alt metin oluşturuyoruz. İşte karakterin nereden geldiğini çözüyoruz. Kim olduğunu çözüyoruz. Sosyal statüsünü çözüyoruz. Dönemin hangi dönem olduğunu çözüyoruz vesaire. Ve en sonunda nasıl konuşura geliyoruz. Yani o nasıl konuşur dediğimiz kısım işte
bütün bunların,
bütün
birleşiminden,
bunların birleşiminden oluşuyor. Şimdi bu anlamda bakıldığında yani adam bir Külhan Bey'ini oynayacaksa yani çok tertemiz pırıl pırıl bir İstanbul Türkçesi konuşmasına gerek yok. Yani hani bir tavır meselesi. Şimdi aynı şey yani bir Laz'ı oynayacaksa hani nereden Trabzon işte yöresinden mi, Rize'den mi, Artvin'den mi vesaire bunları belirlemek gerekiyor. Ve oradaki davranış biçimini biraz düşünmek ve çözmek
beden
gerekiyor.
Beden dilinden bahsediyoruz.
Evet, evet, evet. Yani çünkü
İkisinin birleşimi olmayınca
bir bütündür. Yani o çünkü bir enerji meselesi. Yani
evet,
hani bu konuşmak, o sesin entonasyonu, o ayrı bir tavır getirir. Belki o bölgeye has bir takım davranış biçimleri vardır da onu yakalarsak o konuşma biçimine daha rahat yaklaşabiliriz gibi.
Kesinlikle.
Bir takım yöntemlerle, metotlarla bunu ben şimdi mesela derslerde de, geleneksel tiyatro derslerinde de, yani şimdi kavuklu ve pişeke, yani böyle şeddeli, efendim hoş geldiniz, sefalar geldiniz programımıza, bizleri işte çok memnun ettiniz diye mesela biz
le
bütün
bitmiyor o iş.
Evet, yani şimdi radyo programını bu şekilde yaptığımızı düşünelim. Şimdi adamlar öyle konuşuyorlar o dönemde. Yani böyle güzel güzel, keyifli keyifli. Yani bunun için işte şimdi gençler, hocam sesimi kalınlaştırayım mı, yaşlı mı? Hayır, kendi sesinle ama tavır. Şimdi bu tavrı bulmaya uğraşıyoruz biz mesela.
O ruhu hissedecek ki o da tavrına, tavır da yine o ruh sesiyle
evet,
bütünleşecek
evet,
değil mi?
Evet, yani bu bir bütün olarak. Yani
kesinlikle.
Yani biz
sadece sesle taklit,
sadece
o karakteri
taklit
çıkartmak
değil,
ya da oynamak anlamına gelmiyor.
Gelmiyor. Aynı şey işte dizilerde de sanki dikkat edilmesi gerekiyor gibi düşünüyorum.
Bir
ben
kişinin yapması da önemli değil. O ekip kimse, bütün oyuncuların
çünkü çok çok ciddi olarak sırıtıyor.
Yani da
evet,
birleşmek
yani hani
gerekiyor.
4 kişilik sahnede 3 kişi bakıyorsunuz ki canhıraş yapmaya çalışıyor. 4. kişiden olmuyor. Yani işte o zaman da bu yapılan işin kalitesi düşüyor herhalde. Evet.
Diyoruz. Bir örnek daha verelim mi acaba?
Verelim. Şimdi yine Münir abinin yazdığı bir oyundan Kayserili tiplemesi. Şimdi Kayserili'nin bir türküsü var. Ben o türküyle gireyim isterseniz. Gökte yıldız sayılır mı? Gökte yıldız sayılır mı? Çiğ yumurta soyulur mu? Çiğ yumurta soyulur mu? Gözele de doyulur mu? Gözele de doyulur mu? Er kişi de yamılır mı? Erkeğe şeye de yamalar may.
Aman Mayısoğlu kardeşim, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi beni iyi dinle.
Dinliyorum, ne diyeceksin bağlım?
Bak şimdi, bir süredir bir takım yabancılar gelip buralardan mal mülk almaya başladılar. Muhtar olacak bir şeker de güle oynaya herkesin evini sattırmak için yapmadığını bırakmıyor. Şimdi de senin dükkana göz diktiler. Aman gözünü seveyim, satmayasın.
Sen benimle eğleniyorsun mu be?
Yok yahu, bu da nereden çıktı şimdi?
Bir de bak, anamamazlıktan geliyor baba. Sıfatına şu yumruğu korsam.
Şş, ne diyorsun sen ulan terbiyesiz herif, tepemin tası atıyor bak.
Depenin tası tenceresi atsa ne olacak? Kotu kopu oğlu köpek. Bağınca borcun varken karşıma geçmiş laf kalabalıklığı yapıyorsun. Utanmıyorsun mu gosnük?
Ne borcu be? Ne saçmalıyorsun sen?
Ne borcu olacak? Kıl kuyruk. Viresiye borcun.
Ay tüp, Allah müstahakını versin değil mi? Yahu sırası mı şimdi? Ben sana çok önemli hayati bir konuda uyarıda bulunuyorum. Sen bana neler söylüyorsun?
Bak. Kavuklu musun, sarıklı mısın, nesin? Benim için en önemli şey sattığımın karşılığını almaktır. Yani ticarettir, anladın mı şimdi?
Tamam be, tamam. Üç kuruşluk borç için bunca laf edilir mi? Yoksa büzerim ağzını.
Ne diyeceksin? Ağzımı mı büzeceksin? Sen benim ağzımı torbamı sandın düdük. Sen şu borcunu ver de yakanı bırakayım senin ha. Gibi mi?
Münir abinin yazmış olduğu.
Çok güzel.
Bir Kayseri.
Bu arada sesinizin de ne kadar güzel olduğunu efendim, duymuş olduk o türküde.
Estağfurullah.
Yani, çok güzel.
Bu komple bir iş. Ben hani ona inanıyorum. Tabii bir hani her oyuncunun sesi çok iyi olmak zorunda ya da çok iyi şarkı söylüyor olmak zorunda değil ama ben hani öyle olduğum için biraz mutluyum açıkçası. Yani
kesinlikle
hani şarkı da söyleyebiliyorum. İşte yani bu tiplerde çünkü çok önemli. Yani her tipin bir şarkısı var. Yani bizim geleneksel formattaki oyunlarımızda da öyle. Yani her tip gelmeden önce müziği başlıyor. Şarkısını söylüyor. Kendi takdimini kendisi yapıyor. Ondan sonra o tiple işte karşısında kim varsa kavuklu ya da pi şeker sahnesi başlıyor. Yani bu çok keyifli bir şey.
Çok keyifli, evet, gerçekten.
Yani işte.
Dinleyicilerimiz görmüş gibi oldular o oyunu.
Ne
peki
mutlu.
Görebilecekleri, izleyebilecekleri oyunlar var mı şimdi devlet tiyatrosunda ya da özel tiyatrolarımızda acaba? Diye sorsam. Çok zor bir soru
oldu herhalde. Ben çünkü yani geleneksel Türk tiyatrosu anlamında sanıyorum bizim Hacettepe'den mezun genç arkadaşlarımızın yine Münir abiyle birlikte yaptıkları bir oyun var. Geçen sene oynamaya başladılar. Şimdi kurdukları tiyatronun adını hatırlayamıyorum. Bana kızmasınlar.
Kulis sanat.
Kulis sanat değil mi? Evet. Bahçeli Evler'de. O da çok keyifli bir şey. Yani şimdi aslında keyif şurada. Gençlerin böyle bir şeye insanların elinin tersiyle ittiği. Çünkü bunları biz yaşıyoruz. Kendi kurum arkadaşlarımız içerisinde de. Yani ay yine mi işte fesli çarıklı oyun. Aman yine Osmanlı oyunu. Aman yine bilmem işte eski oyun falan
ama
gibi.
Ama o bizden yani.
Aynen öyle. Yani bunun aslında değerini bilmek ve farkına varmak
damarımızdan
lazım.
Damarımızdan onlar akıyor, farkında değiliz yani.
Şu çok acayip bir durum. Şimdi Taksim'de yürüyorsunuz. Biraz yukarılara baktığınızda işte Goethe Enstitüsü, Cervantes Enstitüsü falan gibi böyle bir takım yani. Hani elin Almanının, İspanyolunun, İtalyanının sahip çıktığı değerleri İstanbul'da enstitüleri var. Şimdi
niye
bir geleneksel Türk tiyatrosu enstitümüz yok bizim? Ya da hani devlet tiyatrosu olarak geleneksel Türk tiyatrosu birimini neden şimdiye kadar kuramamışız? Neden hani sahip çıkmamışız? Çünkü Brecht dediğimiz o tiyatro devi, tiyatro adamının temelini attığı o yabancılaştırma vesaire gibi. Hani şimdi o konuya çok girmek istemiyorum ama.
Evet.
Hani özünü geleneksel Türk tiyatrosunda buluyoruz. Yani hani dönüp baktığımızda 400-500 sene önce aslında bunların yapılıyor olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki sahip çıkmamışız.
Dileriz ki yapılır, izleyebiliriz. Gerçekten böyle örnekleri görmek istiyoruz. Bunlara sahip çıkalım istiyoruz. Konumuz bitmez yani, bitmeyecek.
Evet.
Belki bir daha sizi konuk edebiliriz.
Teşekkür ederim. O zaman Rizeli Çamlı Hemşinli olarak geliriz.
Olur. Başka ya, çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz.
Şimdi Erzurum'dan küçücük bir anekdot 10 saniye sürecek. Kadın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçiyor. Kırmızı yanıyor ama yayalara. Polis diyor ki dur abla ne yapıyorsun diyor. Vış ne oldu ki kardeş diyor. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diyor abla. Ne var diyor, kaynımgilden gelirem, Ambur'daki evime gidirem diyor. Yani o, hani bu. Şimdi bunu bu keyfi yakalamazsak mesela Erzurum şivesini hani zor konuşuruz. Tavır ve keyif.
Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için. Susmasanız keşke ama gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerim adına da.
Ben de teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum. Bir daha görüşmek üzere efendim diyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Programınız da uzun soluklu olur umarım.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif almışsınızdır. Biz çok keyifliydik. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz anadolunundili@trt.net.tr. Efendim hoşça kalın. Anadolu'nun Dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan.